Ayrım 28.
Herkes bu ziyaretin Louis'in bir intikamı, onlara karşı aşağılık bir alay olduğuna inanıyordu. Bizi rezil etmek istiyordu güdük. Güdük, Louis'e takılan son lakaptı. Louis ona fazla, güdük diyelim. Lazarus bu şeytani fikrin kaynağını bulmaya çalışıyordu. Herhalde bir yerlerde okudu, başka türlü olmaz. Bir kitapta okumuştur, hoşuna gittiği için de uygulamaya koymuştur. Louis bir ömür boyu aynı şeyi yapıyor. Artık onu tanıyoruz, okuyup sevdiği her şeyi uyguluyor. Aşağılık herif, bizim üzerimizde deney yapıyor, güdük. Ama bulacağım, benden kaçmaz. Buldu da. Bir dergide derginin sayısını, o sayfayı, yazarını buldu. Yazarı çekti. Hatta makaleyi bize de okudu. Louis, Lazarus'ten sonra Liakopoulos'a gitti. Onu ziyaret listesinde 3. sıraya koymuştu. Liakopoulos, Louis'i böyle takım elbiseler içinde ve ciddi bir yüz ifadesiyle görünce yanaklarındaki gamzelerde garip bir tik oluştu. Liakopoulos, Louis yine övgüler düzmeye başladığı zaman beni işletiyor mu işletmiyor mu diye tıpkı herkesin yaptığı gibi kendi kendine sormaya başladı. Louis kızına Liakopoulos hakkında neler anlatmadı neler. Bizim takımda kendi çabasıyla yükselmiş bir kişidir. Elinde hiçbir şey olmadan ayı bile fetheden Yunanlı örneğinin en iyi temsilcisi. Marta da Louis'in söylediklerini dinliyordu. Louis'acığım, şu insana hayranlıkla bak. Söylediğim gibi bu insan aya ayak bastı, zengin oldu, armatör oldu ve daha neler olmadı neler. Onu hiçbir şey durduramadı. Gerçek bir avcı olarak doğmuş. Kuş ya da balık avlamadığına bakma, o para avcısıdır. Ruhu tatminsizdir. Bu adama bakıp insanın hayatta neler başarabileceğini hatırla. Ama en önemlisi, bütün bu zenginliğine rağmen ne fikirlerinden ne de partisinden vazgeçti. İlkelerinden asla vazgeçmez. Louis övgüler yağdırıyordu. Ancak Liakopoulos'un gözlerinin parladığını görünce durdu, korktu. Louis, Louisa'ya bu insana saygı duymasını ve hayatını hiçbir şey başarmadan harcayan babasının ne kadar akıllanmaz biri olduğunu bilmesini söyledi. Alt tarafı babası diğerlerinden en fazla 5-6 hikaye daha fazla yaşamıştı, o kadar. Ama diğer bütün arkadaşları ise önemli ve büyük insanlar olmuşlardı. Bir gün mutlaka bakan olacak. Eğer günlerden bir gün onu bakan koltuğunda görürsen ondan yardım istemekten çekinme. Louis durmadan konuşuyordu. Artık bir hatibe dönüşmüştü. Tam bir Demosthenes. Marta, Louis'i dinlerken önce şaşırdı, söylediklerini garipsedi. O da Louis'in kendi söylediklerine inanıp inanmadığını bilmiyordu. O kadar ciddiydi ki. Marta sonunda dayanamadı, gülmeye başladı. O kadar çok gülmeye başladı ki, kendisine gelmesi için sırtına vurmak, yüzüne su atmak, hatta tokat atmak zorunda kaldılar. Uzun zamandır bu kadar gülmemişti. "Marta gülme, şaka yapmıyorum," diyordu Louis. Bu son söylediği söz, şaka yapmıyorum, bardağı taşıran son damlaydı. Marta bunu duyar duymaz deliler gibi gülmeye başladı. Bayılana kadar güldü. Kendine gelip yavaş yavaş sakinleştiğinde kırmızı yaşlı gözleriyle "Sağ olasın Louis" diyebildi. Evet, adım gibi eminim. Louis'e çok ciddi bir şekilde "Sağ olasın" deyip yine balkondaki sallanan koltuğuna oturdu. Galiba kimseyi unutmadım. Herkes hayatının şokunu yaşadı. Anlatılamayacak sahneler yaşandı. Hatta Tavares'a bile gitti. Louisacığım, bu insanlar tarihimizi ellerinde tuttular. Bugün de tutuyorlar. Onlara saygı duy. Çok inandırıcıydı. Kerata bütün bunları inanıyormuş gibi söylüyordu. Yoksa gerçekten de inanıyor muydu? Tavares üniformasını giymişti. Makrianis'te işbirlikçiler tarafından katledilen vatanseverler için yapılacak törene katılacaktı. Ama Louis'in ziyareti onu durdurdu. Tavares Louis'e dayanamıyordu. Az kalsın bayılacaktı. Ne gözlerine ne de kulaklarına inanabiliyordu. Bütün bu sahne boyunca Mosos gelip onu kendine getirene kadar şaşkınlıktan susup kalmıştı. Çok gafil avlandığından tekme tokat Louis'i de kızını da dışarı atmaya fırsat bulamamıştı. Twiggy salona geceliğiyle geldi. Hala uyukluyordu. Tabii Louis, Mosos'u en sıkı vatansever olarak tanıtmayı unutmadı. Koşullardan zengin olmak için yararlanmayan tek saf ideolog. O da amcan oluyor. Ha bak, işte teyzen. Kapıda görünen Twiggy'yi gösterdi. Saygıdeğer bir eş. Bütün onur kırıcı davranışlara sırf koşullarla baş edebilmek uğruna katlandı. Orada bulunan herkes konsolosluğu ve İzmir'i hatırladı. Dediğim gibi, bu kadar gafil avlanmamış olsalar Louis'i tekme tokat dışarı atarlardı. Hem onu hem de kızını. Ama fırsatları olmadı. Tam kendilerine gelmeye başladıkları an Louis kayıplara karışmıştı bile. Sadece Twiggy balkona çıkmaya cesaret etti. Louis bir anlığına eve bakınca onu gördü. Herhalde onu balkonda göreceğini bildiği için dönüp bakmıştı. Twiggy korkarak elini salladı ama aynı anda Mosos balkona çıktı ve onu zorla içeriye doğru çekti. Tabii Louis o ziyaretinin Savaras'ın kaderini değiştireceğini nereden bilsin? Savaras biraz kendine gelir gibi oldu ama katledilenlerin anısına düzenlenen törene gitmek için dış kapıyı açarken biraz da geç kalmıştı. Bir kahramana hiç yakışmayacak bir şekilde pis su dolu küçük bir gölün içine düştü. Komşulardan biri arabasını yıkıyor, bütün pis sular da evin önündeki bir çukurun içine doluyordu. Schlaf sesiyle çukurun içine düşmüştü. Neredeyse anında ölmüştü kalp krizinden. İlk ve son kalp krizi. Komşusu arabası kirlendi diye ana avrat küfür ederken Savaras ebediyete kavuşuyordu. İşte böylece Louis cebinden bir kağıt parçası çıkarıp ziyaret ettiği arkadaşlarının adını listeden çiziyordu. Panayotaros'u da ziyaret etmeyi unutmadı. Tabii günah evine Castella'ya gitti. Orada Louisa ilk kez gayrimeşru kuzenini, babasının kız kardeşinin kızını gördü. Gördüğün gibi Louisa, arkadaşlarımın hepsi birbirinden değerli insanlar. Hepsi de çok üretken. Louis son zamanlarda üretken kelimesini biraz yanlış da olsa çok sık kullanıyordu. Bu kelimeyi öyle bir söylüyordu ki kimse küfür mü ediyor yoksa gerçekten üretkenliğe inanıyor mu anlamıyordu. Louis'e bunu çok sonra sordum. Constantis deli misin? Ne kadar üretkensen o kadar yok olduğunu anlamıyor musun? Zaten görünmeyen patronlarımız da bunu istiyor. Artık onlara büyük patronlar değil görünmeyen patronlar demeyi tercih ediyordu. Ne kadar üretkensen o kadar batarsın. Masallar biter. Sanatın, okudukların güme gider. Hepimiz tımarhaneye gideriz. O zaman Louis'in neredeyse istemeden verdiği mesajın nasıl bir karabasan olduğunu ve dünyası ile hayatının neyi simgelediğini anladım. Andigoni Louisa'ya sarıldı. Ağabeyinin kızını ilk kez görüyordu. Yahu hayırsız herif, senin böyle kızın mı var? Mümkün değil. Ama sana benziyor, senin gözlerini almış deyip Louisa'yı öptü. Andoniadis ziyaretini anlatmama gerek yok. Tahmin edebiliyorsun. Tabii Andoniadis, Louis'in kız kardeşi Tatiana'yı becerdiğinden emindi. Ama ne Drakopoulos'a bunu ispiyonlamak ne de bundan bahsetmek istiyordu. Drakopoulos sorduğundaysa bu olasılığı reddediyor, mümkün olmadığını söylüyordu. İnsan Drakopoulos ile iyi geçinmeli değil mi Andoniadis? Bu Panayotaros ne zaman Andoniadis'e rastlasa üstünlük ve ideoloji taslamasın diye sürekli attığı taştı. Ama bir zamanlar bunları anlatıp damadına her şeyin açığa çıkmasını öneren Agesilaos'a da bunlar söylenir mi demişti. Böylece Andoniadis ve Agesilaos söylenmeyen şeylerin de var olduğunu keşfetmişti. Bir de bize sütten çıkmış ak kaşık, takımın çıkar gütmeyenleri rolünü oynamasınlar değil mi? Tamam hepimiz boktan herifleriz bunu kabul ediyorum ama puşluk da yapmasınlar diyordu Drakopoulos. Daha sonra kendisine karşı her biri kendince hem Louis'in hem Madonna'nın hem de Andoniadis'in işbirliği yaptığını öğrendiği zaman. Beni sattı adiler, büyük bir komplo. Tabii sonunda hem çocuğa hem de Madonna'ya baktı. Böyle bir bebeği bir daha nerede bulursun? Ve Andoniadis'e harçlık vermeyi sürdürdü. Madonna'yı kaybetmektense kuşkularına geri dönmeyi seçmişti. Belki de Tatiana yanılmıyor diye düşünüyordu. Çünkü Tatiana ölene dek masum olduğunda ısrar ediyordu. Sonunda ziyaretlerin yapıldığı o pazar günü Louis Andoniadis karşılaşması sırasında olan her şeyi tahmin edebilirsin ama bir şeyi asla. O tanışma patırtısı içinde Andoniadis'in ne dediğini. Bir sessizlik anında kimse ne diyeceğini bilmezken ''Ulan aşağılık herif Retsinas, artık seni bir tek şey kurtarır, tekrar partiye üye olman.'' dedi. ''Bir tek orada tekrar kendini bulabilirsin. Çünkü ulan buna değersin. Üzerinden boktan burjuvaların balık pullarını at, o zaman görürsün.'' Tabii Louis sorduğu zaman ne balık pullarından neyi kastettiğini, ne boktan burjuvaların kim olduğunu ne de tam olarak neyi göreceğini açıklayabildi. Beni ziyaret listesinde sonuncudan bir önceye koymuştu. Julia kapı çalınca kim olduğunu sorduğunda ben Retsinas deyince o kadar altüst oldu ki dudakları ve elleri titremeye başladı. Kapıyı açma. Kim olduğunu sorunca senin zaten sesini duydu. Nasıl kapıyı açmayayım? Kapıyı açtım. Tabii anlayacağın gibi benim de sıram gelmişti. Louisa, işte sana sözünü ettiğim yazar. O da diğerleri gibi muhteşem bir insan. Ama diğerlerine benzemiyor. O bir istasyona varmış, bekliyor. Çalışıyormuş gibi yapıyor ama herkesi aldatıyor. Çalışmıyor, bekliyor. Adi herif alay ediyordu. Alay etmiyor olması mümkün değildi. Çiçek de getirmişti. Demek ki alay ediyordu. Ama yine de emin değildim. Kafam karışıyordu. Julia tam anlamıyla afallamıştı. O da bir şey anlamıyordu. Sadece Louise'e bakıp söylediklerini dinliyordu. Louise daha sonra bana, "Hayır kuzen, alay etmiyordum," demişti. Bana o gün neden arkadaşlarını ziyaret ettiğini, Aleka'nın şişmanladığını ve son haberlerini anlattı. Uzun zaman sonra bizim takıma Louise'in söylediklerinde samimi olduğuna, alay etmek istemediğine, her şeyi sadece kızı için yaptığına inandığımı söylediğimde herkes koro halinde artık bir ömür boyu salak olmaktan vazgeçmem gerektiğini söylemişti. Alay ettiği gün gibi ortada Manolopoulos, hayatı bunu kanıtlıyor. Herif hepimizi düzenbaz olarak görüyor. Ona göre iğrenç, kariyer düşkünü, sistemle uzlaşmış, yabancılaşmış insanlarız. Kendimizi aldatmayalım. Bizi küçümsüyor, bizden iğreniyor. Şimdi bilmiyormuş gibi, bizi nasıl gördüğünün farkında değilmiş gibi davranma. Yok, alay etmiyormuş. Her neyse, Louise'i siktir et. Bizim için Louise öldü. Louisa bu arada bana şaşkınlık dolu, cin gibi koskocaman mavi gözleriyle sanki vahiy kitabındaki bir canavarı görmüş gibi bakıyordu. O da neye inanacağını bilemiyordu. Gerçekten de babasının dediği kadar muhteşem bir insan mıydım, yoksa sadece gözlerinin önündeki bu acınacak zavallı adam mıydım? Louisa bir şeyler seziyor, babasıyla benim aramda başka türlü bir ilişki de olduğunu anlıyordu. Ama yine de onun beni neden diğerleriyle özdeşleştirdiğine şaşırıyordu. Ama sakın ona benzeme. Kararsız bir insan. İnsana verilen güzellikleri görebilme yeteneğine sahip ama cesaret edemiyor. Orada hareketsiz bekliyor. Diğer kıyıya geçemiyor. Louise'in her zamanki suçlaması. Constantis, bu son fırsatın. Julia, Louise'e kahve bile ikram etmedi. Tam tersine sakinleşir sakinleşmez ona saldırdı. Bırakın bunları Bay Retsinas. Louisa, Julia'nın saldırganlığına çok şaşırmıştı. Üzüldü. Hangi diğer kıyıya geçecekmiş? Kıskançlığından çatlıyorsun, sorun bu. Herkes bir şey olmayı başardı, sense dışarıda kaldın diye bahane bulmaya çalışıyorsun. Görüyor musun Louisa? Arkadaşlarımın ne dediğini duyuyor musun? Bayan haklı. İşler onun dediği gibi ama bahane aramıyorum. O konuda yanılıyor. Julia donup kalmıştı. Louis ağzının payını vermişti. Bunu hiç beklemiyordu. Yani Louis'in onunla hemfikir olmasını. O sırada arkadaşlar aramaya başladı. İlk şoku atlatmışlar, Louise fırça çekmek istiyorlardı. Evimde olduğunu da nereden öğrenmişlerdi? Ulan aşağılık herif, evimize ne hakla geldin? Biz seni davet ettik de mi geldin? Hep buna benzer şeyler söylüyorlardı. Ama Julia onlara fazlasıyla sözcülük etti. Kendine gelip saldırıya devam etti. Sizin gibi insanlarla zavallı Yunanistan nasıl ileriye gitsin? Julia da siyasetin içindeydi. Her şeyi hayal edebilirdim ama zavallı Yunanistan hakkında nutuk çekmesini beklemiyordum. Azgınca devam etti. Bay Retsinas, siz ve Agisileos Andoniadis gibiler yüzünden, evet. Onlara geri zekalı, geri kalmış ve daha hatırlayamadığım bir sürü şey dedi. Yani Lazaris hayatta başarılı oldu diye bunun birilerine zararı mı var? Psihiko da ev aldı diye mi? Almışsa ne olmuş? Alabiliyorsan sen de al. Liakopoulos ne yapsaydı? Babası gidip öldü diye hayatını mı harcasaydı? Babasının anısına ihanet mi etti? İyi ki etmiş. Julia neler neler söyledi. Agisileos'un bütün mektubunu ezbere biliyordu. Hangi lanet olasıca mektubu Julia'ya anlatmıştı? Ben mektupla ilgili ona tek kelime bile etmemiştim. Öyle anlaşmıştık. Garip. Ama Julia devam etti. Daha akıtacak zehiri vardı. Baban da o yıllarda UNRRA'da çalışmışsa iyi yapmış. O anda yine telefon çaldı ve bayrağı Drakopoulos devraldı. Parparaya o devam etti. Salaklık dönemi bitti Retsinas. Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Sizlerse hala koşunuzla oynuyorsunuz. Bir de kendinizi üstün sayıyorsunuz. Bok üstünsünüz. Hem kendinizi hem de yaşadığınız ülkeyi batırıyorsunuz. Kapatma, telefonu kapatma. Daha sonra Louise ile buluştuğumda ona bunu da sormuştum. Neden Drakopoulos konuşurken telefonu kapatıp her şeyi söylemesine izin vermemişti? Telefonu kapattım kuzen, çünkü hem o hem de karısı saçmalıyordu. Ayrıca beni neden Agisileos ile özdeşleştirdiklerini de anlayamıyorum. Ben hiç Agisileos haklı çıktı dedim mi? Hepiniz, hatta biraz da ben, hayaletlere taktık. Bu gibi şeyler ülkeyi batırır. Ama ben batırmam. Ben herkesten az batırırım. Louis'in çok ciddi olduğunu anladım. Oyun oynamıyordu. Ben Manolopoulos, size yeni ufuklar açtım ama öyle salaksınız ki bu ufukları göremediniz. Kuzen, ben geleceğe aitim. Bunu söyle onlara. Sen bir şeyler anlamışsındır ama onlar ümitsiz baka. Bunu söyleme. Böyle kızgınken Louisa'yı alıp gitti. İlk kez Louis'i kızgınken görüyordum. İlk kez gelecek hakkında bu kadar kahince ve bu kadar emin konuşmuştu. Şaşkınlıktan ne diyeceğimizi bilemiyorduk. Ben başka nedenler, Julia da başka nedenler nedeniyle şaşırmıştık. O gün ve o gece ağzımızdan tek kelime çıkmadı. Ne benden ne de ondan. Artık ona adıyla seslenmeme değmez diye düşündüm. Bir daha ona Julia demedim. O diyordum sadece. 13. Bölüm Küçük Şemsiyeler. Panayotaros'un karısı Atina 90 küsür kiloya ulaşmıştı. Kocasından onu doktora götürmesini istemişti. Şuramda bir şeyler beni rahatsız ediyor. Doktora götürdü. O giyinirken doktor Panayotaros'un kulağına fısıldadı. Bir kilo bile alsa en fazla Noel'e kadar yaşar. Doktor bunu söylerken mevsim ilkbahardı. Yani doktor bey, olur da 3 kilo alırsa sonbaharda her şey biter. Panayotaros doktorun bu tüyler ürpertici açıklamasından sonra dünyadaki en cömert insana dönüştü. O zamana kadar Atina'dan esirgediği her şeyi ona cömertçe sunuyordu. En azından bu dünyadan tok gitsin. Şimdilik Atina, Panayotaros'un Andigoni'den ayrıldığı için aile ocağına pişmanlık duyarak geri döndüğünü ve çektiği vicdan azabını da hafifletmek için kendi cebini hafifletip, Atina her şeyi para ile ölçerdi, karısının hayatını olabildiği kadar güzel yapmaya çalıştığını sanıyordu. Çift öğlen yemeklerini Atina'nın en pahalı lokantalarında yiyordu. Çarşamba ve Perşembe günleri Ledra Marriott ve Hilton'da adam başı 2000'e istediğin kadar yiyebileceğin zengin akşam yemekleri. Atina çok hüzünlendiği zamanlardaysa Panayotaros onu Nea Philadelphia'daki spesiyel dondurmacılara tepesinde küçük bir şemsiye olan spesiyel bir dondurma yemesi için götürürdü. Bu Atina'nın tutkusuydu. Dondurma değil, küçük şemsiyeler. Evinde biriktirdiği şemsiyeleri sayarak hayatındaki mutlu anları saymış olurdun. Beklendiği gibi de Panayotaros'un pişmanlığından sonra Atina öyle sanıyordu, kocasını tamamen affetti. Tabii ilk zamanlarda Panayotaros Andigoni'ye bu garip davranışlarını açıklamaktan kaçınıyordu. "Aa, birden neden Atina ile o kadar samimi oldun? Nedir bu alışveriş?" Panayotaros ise Andigoni'ye büyük olasılıkla insanın bazen yüreğinde biraz iyilik olduğunu anlatmaya çalışıyordu. ''Yahu Andigoni, ben kadına bir ömür boyu kötü davrandım. Bırak vicdan azabı çekmeyeyim. En azından bu dünyadan tok gitsin. Artık aynı şeyleri söylemenden bıktım. Şimdi ölecek, yarın ölecek diye diye bütün hayatını harcadın. 2-3 tane boktan daire için onu cehenneme yollamadın. Hayatımızı harcadık. Andigoni, nasıl olsa artık bitti.'' Sonunda Panayotaros doktorun son teşhisini, Atina bir kilo daha alsa vesaire vesaire hikayesini açıklamak zorunda kaldığı zaman Andigoni dona kaldı. Sen delirdin mi? Sen de ona tıka basa yemek mi yedirtiyorsun? Panayotaros ona soğuk ve dalgın bakıyordu. Bu yaptığın basbayağı cinayet. Panayotaros ona soğuk ve dalgın bakmaya devam etti. Andigoni konuşuyordu. Birden durdu. Her şey dondu. Yani sen pişmanlıktan yapmıyorsun, onu öldürüyorsun. Ne yapmamı istiyorsun, rejime mi sokayım? İstediğin buysa yarın sabahtan rejime başlarız, ister misin? Andigoni ona cevap vermek yerine videoya bir kaset koymayı tercih etti. Sonra ne istiyorsa yapmasını söyledi ve Rakatsı'nın yeni maceralarını izlemeye koyuldu. Böylece Andigoni'nin sessiz onayıyla Panayotaros Atina'nın hayatını olabildiğince zevkli hale getirmeye devam etti. Tabii doktor yine tahmininde epey yanılmıştı. Atina sonbaharda ölmedi, Noel'de de ölmedi. Bir sonraki ilkbaharda öldü. Üstelik bir kilo da almamıştı. 3 de değil 6 kilo almıştı. 6. kiloyu aldığı zaman da kader tecelli etti. Doktorun teşhisinden sonra mutluluk içinde aşağı yukarı 100. dondurmasını Nea Philadelphia'nın en spesiyel dondurmacısında yerken ölmüştü. Dondurmadan önce tam bir şölene benzer eşsiz bir yemek yenmiş, sonra da sıra dondurma törenine gelmişti. Dondurmadan aldığı son kaşık kaderini de belirledi. Tam Panayotaros bir tane daha isteyip istemediğini soracakken boş gözlerle yukarıya Parnita Dağı'na doğru baktığını, sonra yarı açık ağzından dondurma aktığını gördü. Athena çoktan bu yalancı dünyayı terk etmişti. Panayotaros hemen koşup Andigoni'ye telefon etti ve acıklı haberi verdi. Andigoni bunu duyar duymaz her şeye karşı bir tiksinti duymaya başladı. Evinin, teninin, nefesinin sanki kötü bir kokusu vardı. Balkon kapılarını, ventilatörü açtı. Yok, bir şeyler kötü kokuyordu. Telefonda bir şey söylemedi. Telefonu kapattı. Panayotaros şaşırdı. Daha cümlesini bitiremeden Andigoni telefonu kapatmıştı. Andigoni kendisini iyi hissetmiyordu. Kusmak istiyordu. Yıldırım hızıyla o zamana kadar olan cıvıl cıvıl hayatı gözünün önünden geçti. Hiçbir neden olmaksızın çocukluğunu, ağabeyini, babasını, mahallesini hatırladı ve gözleri doldu. Aman Tanrım diye kendi kendine söylendi. Bir ömür boyu Panayotaros'un kapatması olmaktan kurtulmayı düşünüyordu. Şimdi ise o an sonunda geldikten sonra bu o kadar gülünç, o kadar bayat bir düş olarak görünüyordu ki şaşkınlık içinde bunun artık ona hiçbir şey ama hiçbir şey ifade etmediğini fark etti. Athena'nın cenazesinde tamamen şans eseri yanında durunca bana lanet olsun, lanet olsun Manolopulos deyip duruyordu. Neredeyse kendi kendine konuşuyordu. Tanıdığım Andigoni değildi. Her şey pis kokuyor. Neyim var? Panayotaros ona sürekli hoş kokulu şekerler, naneler, karanfiller veriyordu ama o tiksinme, acı bir tat gibi iyice damağına yerleşmişti. İlk andan duyduğu o kötü kokuysa burnunu sarmaya devam ediyordu. Bayatlamış yemeklerden çıkan pis kokuya, küf ya da bozulmuş yağ kokusuna benziyordu. Doktor bütün cenaze töreni boyunca bakışlarını üzerinden ayırmadı. Biliyor muydu? Tabii ki biliyordu. Andigoni birden artık bu da çok fazla diye çığlık atmaya başladı. Dayanamamıştı. Panayotaros afalladı. Andigoni'yi çimdikliyordu. Kapa çeneni bizi ele vereceksin diyordu fısıldayarak. Ben hala yanlarında olduğumdan söylediklerini duyabiliyordum. Andigoni çığlık atmaya devam ediyordu. Cinayetin ona pek de yakışmadığı gün gibi ortadaydı. Artık hayatının düşü, hayatının kabusuna dönüşmüştü. Kendine gelse de içinde bir şeyler parçalanmıştı. Tamamen çökmesi ise sadece zamana bağlıydı. Ya delirecekti ya da önüne çıkan ilk polis karakoluna gidip her şeyi anlatacak ve rahatlayacaktı. Artık cenaze, cenaze olmaktan çıkmıştı. Üçüncü sınıf sorguya benziyordu. Tabii bizim takım şimşek çarpmışa dönmüştü. Yani takımın bir bölümü. Lazaris, Liakopoulos ve Drakopoulos cenazeye özellikle gelmemişti. Ama Lazaris'in annesi gelmişti. Kör, kambur ve acınacak bir haldeydi. Andoniadis ve karısı da gelmişti. Bu sefer karısının elinde Agiselaos'un cenazesinde olduğu gibi naylon torba yoktu. Bu arada yine cenazede doktor bakışlarını çiftin üzerine odaklamaya, Andigoni çığlık atmaya, Panayotaros onu sakinleştirmek için kolunu çimdiklemekten mahvetmeye, Marta bana, ben Louise, Louis Panayotaros'a bakmaya devam ediyordu. Bakışlarımız kabus gibi daireler çiziyor, sanki birbirimizin gözlerine görünmeyen bir top fırlatıyorduk. Andigoni ise hala çığlık atarak ve hüngür hüngür ağlayarak kendini paralamaya devam ediyordu. Sonunda çareyi Louis buldu. Cenaze gösterisi devam ederken, çünkü bu olan biten cenaze değil gösteriydi, Andigoni'yi kolundan kaptı ve mezarlık içinde ikisi kayboldu. Bizlerse sessiz ve üzgün Athena'nın tabutunun arkasından yürüdük. Bütün bu tüyler ürpertici şenlikte beni sadece Marta'nın bakışları sakinleştiriyordu. Bakışlarını üzerimden ayırmıyordu. Çoğu kez bunu ona bakmadan bile anlayabiliyordum. Yanımda olan Julia rahatsız olmaya başlamıştı. Seni gözleriyle yedi. Bu ne cüret? Gidip onu düzsene, hepimiz rahatlarız. Ne bekliyorsun?